Ayrım 19.
Stefanos Yerisimos, az gelişmişlik sürecinde Türkiye Belge Yayınları 1. Cilt 7. Basım 2000 sayfa 407. 1564'e gelindiğinde gelir 183.1 milyon, gider 189.7 milyon akçeye düşmüş ve 6.6 milyon akçe açık verilmişti. Esso sur la historia economico la Türkiye deprele expense organox. Mebel'in Paris 1969, AKAG sayfa 407. 1584'te Osmanlı parasının değeri düşürülmüş, devalüasyon ve 1 florin 60 akçeden 120 akçeye yükselmişti. 1594'te hazinenin açığı 70 milyon akçeye çıkmış ve açığı kapatmak için Osmanlı tarihinde ilk kez iç hazineden padişah hazinesi, dış hazineye devlet hazinesi aktarma yapılmıştı. AGE sayfa 407. Hazineler arası aktarıma karşın akçenin değer yitirimi durdurulamaz. Florin'in değeri 1598 yılında 220 akçeye dek yükselir ve aynı yıl iç ve dış her iki hazinede tükenme noktasına gelir. Çare olarak sarayın gümüş takımları darphaneye gönderilir ancak doğal olarak bu tür girişimlerle soruna bir çözüm getirilemez. Osmanlı tarihi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı 3. cilt Ankara 1961 AKAGE sayfa 407. Akçenin değer yitirmesi her yerde ve her zaman olduğu gibi üreticiyi zor duruma düşürür. Mali gücü yüksek Avrupalı tüccar bu güce dayanarak enflasyon nedeniyle değer yitiren pamuk, deri, mum gibi ürünleri düşük fiyatlarla kapatır. Daha sonra yüksek fiyatla piyasaya sürer. Yabancılar artık her biri kendi alanında tekel oluşturan ve piyasayı belirleyen bir güçtür. Üreticiler, yerli tüccar hatta devlet ayrıcalıklar tanıyarak kendi yarattığı bu güçle baş edemez. Yerli tüccar fiyat belirleme ve piyasa oluşturmada devreden çıkar, yabancılarla çalışan edilgen taşeronları haline gelir. Üreticiyle birlikte yoksullaşır, 1567'de devlet yerli üreticileri desteklemek için Ege bölgesi dokumacılarına 150 bin parça yelken bezi ısmarladığında Egeli dokumacılar Avrupalı tüccarların ipliği toptan satın almış olmaları nedeniyle bu miktar malı yapmalarının olanaksız olduğunu bildirmişler ve siparişi geri çevirmişlerdi. Celali isyanları Profesör Mustafa Aktağ AKAGE sayfa 410. Fransa'ya tanınan imtiyazların benzeri daha sonra İngiltere ve Hollanda'ya da verildi. 1580'de yapılan 35 maddelik kapitülasyon anlaşması ile İngiltere kendi bayrağı altında ve kendi uyrukları için serbest ticaret hakları elde etti. Aynı haklar 1598'de Hollanda'ya da tanındı. La Méditerranée et le monde méditerranéen en apogeo de Philippe II, F. Brou del Paris, 1949 AKAGE sayfa 508. 17. ve 18. yüzyıllarda devam eden bu haklar Osmanlı üretim ve ticaretine verdiği zararı sürdürdü. Buna karşın yerli üretimi korumaya yönelik bir gümrük politikası izlenemedi. Padişahların hemen tümü gümrük vergilerini yerli üretimi korumanın bir aracı olarak görmüyor. Bu vergilere yalnızca saray giderlerini karşılamanın en emin ve kolay yolu olarak bakıyordu. Bu nedenle dış alımı arttıracak her dış istek gümrük gelirini arttıracağı için sonucu ne olursa olsun hemen kabul ediliyordu. O dönemde dış alımı arttırıp ülke pazarını yabancılara açmak devlete hizmet anlamına geliyordu. Enderun yetiştirmesi üst düzey yöneticilerin devlet politikası haline getirerek padişaha kabul ettirdikleri ve yerli üretimi yok eden bu politika gerçekte devlete önemli bir gelir de sağlamıyordu. Devletin dış alımda aldığı vergi, yitirdiği ekonomik değerlerle kıyaslanmayacak kadar düşüktü. Bu işlerden karlı çıkanlar, her imtiyazdan rüşvet alan devlet yetkilileri ile elbette ticarete egemen yabancılardı. 17. yüzyıl ortalarında devlet gümrük vergilerinden yılda 5 milyon akçe vergi geliri sağlarken, aynı dönemde ve yalnızca İngiltere, Osmanlı pazarından yılda 15 milyon altın lira kâr ediyordu. AGE sayfa 509. Osmanlılar, Avrupa devletleriyle 15. yüzyıldan siyasi varlığını yitirene dek pek çok kapitülasyon anlaşması yaptı ve sonuçta bu anlaşmaların yarattığı ekonomik bağımlılık nedeniyle dağıldı. 17. yüzyıla gelindiğinde kapitülasyon anlaşmalarının yapılıp yapılmaması değil, hangi devletler ya da şirketlerle yapılacağı tartışılıyordu. Devleti yönetenler artık Levant Company ile anlaşmanın yüksek kârla çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olan East India Company'den daha yararlı olduğu türünden konuşmalar yapıyordu. AGE sayfa 509. İmtiyazlarda aracılık, kişisel çıkar sağlanan ve yüksek getirisi olan bir meslek haline gelmişti. Armağan ya da ödül alarak imtiyaz verme artık neredeyse bürokratik bir gelenek gibiydi. 1685-1689 yılları arasında İstanbul'da büyükelçilik yapan Fransız Girardin anılarında şunları yazıyordu. Osmanlı Sarayı her yeni Fransız elçisinden eski imtiyazlar adına özel bir armağan koparmasın. Böyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır. Senyor Bonac, sarayın şimdiye kadar kimseye bahşetmediği ve Fransa'yı diğer ülkelerden üstün hale getirecek olan gümrük vergisinin hiç olmazsa %0,5 indirilmesini sağlamak için elinden geleni esirgemeyecektir. AGE sayfa 511. Batılı devletler Osmanlı İmparatorluğu ile yaptıkları ticareti mali dengelerini ve bütçe açıklarını kapatmanın en etkili aracı haline getirmişlerdi. Yüksek kâr oranları ile çalışıyor, bağımlı hale getirdikleri saraya hemen her şeyi kabul ettiriyorlardı. Kapitülasyonlar döneminin uzunluğu düşünüldüğünde Osmanlı İmparatorluğu'nun bu koşullarda bu denli uzun süre ayakta kalabilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Herhalde devletin temelleri o denli sağlam atılmış ve özellikle devlet ordu geleneği o denli güçlü bir temele dayandırılmıştı ki, imparatorluk her şeye karşın varlığını uzun bir süre sürdürmeyi başarıyor ve ayakta kalabiliyordu. 17. yüzyıla girerken Fransızlarla dışarı çıkarılması yasak olan malların çıkışını serbest bırakan bir anlaşma yapılmıştı. 1604 ve 1673'te genişletilen bu anlaşmada her zaman yapıldığı gibi serbestlik hakları genişletilmiş ve gümrük vergileri düşürülmüştü. History du commerce François den Levant, AU 17, Emesiac P. Mason, Paris 1911, AGE sayfa 511. Ancak anlaşmaların Fransızlar açısından büyük bir başarıyı içeren özel bir yanı vardı. İleride neredeyse bir yağmaya dönüştürülecek olan doğal ya da tarihsel değerlerin dışarı kaçırılması bu anlaşmalarla yasal bir dayanak kazanmıştı. 1740'ta yine Fransızlarla yapılan kapitülasyon yenileme anlaşması ticaretin sınırlarını aşarak bu kez bir siyasi şantaj anlaşmasına dönüştürülmüştü. Rusya ile savaşmakta olan Osmanlı Devleti Fransa'dan siyasi destek istediğinde yeni kapitülasyon istekleriyle karşılaşmış ve günümüzdeki IMF ve AB yasalarının çıkarılmasında olduğu gibi istekler hemen yerine getirilmişti. 28 Mayıs 1740'ta anlaşma imzalandığında her zaman olduğu gibi saray erkanına armağan vermede cömert davranılmış ve 47.775 kuruş dağıtılmıştı. Bu paranın üçte birini İstanbul'daki Fransız kolonisi, geri kalanını Marsilya Ticaret Odası karşılamıştı. AGE sayfa 512. 1740 kapitülasyonunun önceliklerinden bir başka farkı, Fransız mallarının değerinde oluşacak artışların göz ardı edilerek gümrük vergilerinin sabitlenmesiydi. Fiyatlar ne denli yükselirse yükselsin, gümrük vergisi aynı kalacaktı. Anlaşmanın 8. maddesinde yer alan bu karar, enflasyonun sürekli hale geldiği bir ortamda gümrük vergisinin zamanla sönüme gitmesi demekti. Resol de Act International de l'Empire Ottoman 1300-1789, G. Nora Dongan, Paris 1897, AK Stefanos Yeresimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları 1. Cilt 7. Basım, Sayfa 512. Sürekli değer yitirirken gümrük vergisini akçe üzerinden sabitlemek, gümrükleri dolaylı olarak kaldırmaktan başka bir anlam taşımıyordu. 19. yüzyıl kapitülasyonları, Batı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine verilen ticari ayrıcalıkların en yüksek aşamasıdır. 1838 Ticaret Anlaşması, 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı, idari çözülmenin, boyun eğmenin, ekonomik ve siyasi bağımlılığın son belgeleridir. 1838'de İstanbul Balta Limanı'nda yapılan ticaret anlaşmasıyla devlet bağımsızlık ticaret yapamaz hale geldi. Osmanlı hükümetleri kendi iradesiyle ekonomik politikalar üretemiyordu. Devlet kendi gümrük vergisini Avrupa devletleriyle birlikte belirlemeyi kabul etmişti. Ülkenin tümü Avrupa'nın açık pazarı durumundaydı. Türk tüccarlar Avrupalı tüccarlar karşısında eşit olmayan koşullarla çalışıyordu. Ticari ilişkilerde yabancılar Türkiye'de Türklere göre daha ayrıcalıklı bir durumdaydılar. Yurt içi ticarette Türk tüccar %12 vergi öderken yabancı tüccar %5 vergi ödüyordu. 1938 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması çöküş. Profesör Doktor Cihan Tura, Gazete Müdafaa-i Hukuk, 26 Ocak 2001, sayı 36. 19. yüzyıl kapitülasyonları ile günümüzde çok yoğun ve denetimsiz biçimde sürdürülmekte olan Avrupa Birliği ve ABD politikaları arasında niteliksel bir bütünlük ve Türkiye açısından daha fazla olumsuzluk içeren benzerlikler vardır. Gümrük Birliği Protokolü, 1838 Serbest Ticaret Anlaşması'nın, AB Katılım Ortaklığı Belgeleri, Islahat Fermanı'nın, IMF Niyet Mektupları ise Tanzimat Fermanı'nın hemen aynısıdır. 19. yüzyıl kapitülasyonları Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertirken, 20. yüzyıl kapitülasyonları olan AB-ABD ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmektir. Tarihin her döneminde yaşandığı ve görüldüğü gibi eğer önlem alınmazsa ekonomik ve siyasi olarak beli kırılmış olan Anadolu'daki Türk egemenliği bugünkü konum ve sınırlarıyla varlığını sürdüremeyecektir. Tarihin bize öğrettiği somut gerçek, ekonomik bağımsızlığını yitirenlerin kaçınılmaz olarak siyasi ve askeri bağımsızlığını da yitirmesi ve başka kültürler içinde eriyip yok olmasıdır. Türkiye'nin bağımsız gibi görünen bugünkü yapısı gerçekte ne bağımsız ne de kalıcıdır. Varlığını ve bütünlüğünü sürdürmesi Osmanlı'nın son dönemi gibi yabancıların karar ve iznine bağlıdır. Kapitülasyonların yol açtığı ekonomik çöküş, çöküşün neden olduğu siyasal sosyal çözülme, yaşanmış sonuçlarıyla bizlere doğru ile yanlışı görme olanağını vermektedir. Ekonomik bağımsızlığın önemi konusunda bugün var olan bilincin ne kadarsa, yaratılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ayrıcalıklı bir yeri vardır. Atatürk bu bilinci yalnızca kuramsal olarak değil, yerleşik bir devlet politikası halinde uygulayarak ortaya koydu. Başlangıçta önemsiz gibi görünen ya da hiç görülemeyen yabancılara ticari imtiyaz verme davranışı sonuçta ekonomik tutsaklığın aracı haline gelerek Anadolu'daki Türk tarihinin son 400 yılına damgasını vurmuştu. Bu uzun geçmiş içinde 1923-1938 arasındaki Türkiye Cumhuriyeti dönemi çok ayrı bir öneme ve yere sahiptir. 15 yıllık bu kısa dönem kapitülasyon karşıtı bilincin üst düzeyde geliştirildiği ve bu bilincin devlet politikası haline getirildiği tek dönemdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına dek süren ve 1938'den bugüne yenilenerek sürdürülmekte olan uygulamalar göz önüne getirildiğinde Atatürk'ün gerçekleştirdiği eylemin boyut ve değeri daha iyi anlaşılacaktır. 1923-1938 arası öncesi ve sonrasından çok farklı olarak bilinçli bir kararlılıkla ekonomik bağımsızlığa yönelilen, bu yönde başarılı uygulamaların gerçekleştirildiği ve kapitülasyon karşıtlığının ilke haline getirildiği bambaşka bir dönemdir. Bu dönemin niteliğini Mustafa Kemal'in 25 Aralık 1922'de Le Journal gazetesi muhabirine söylediği şu sözlerle buluyoruz. Kapitülasyonların konferansta, Lozan Konferansı yazarın notu, pek çok oturumu işgal etmesinin nedenini anlayamıyoruz. Bu konunun görüşülmesi bile ulusal onurumuza hakarettir. Kapitülasyonların Türk ulusu için ne derece tiksinti verici bir şey olduğunu size anlatmaya gücüm yetmiyor. Bunları bize başka ad ve biçimlerde kabul ettirebileceklerini düşünenler çok aldanıyorlar. Çünkü Türkler kapitülasyonların sürmesinin kendilerini kısa bir sürede ölüme götüreceğini çok iyi anlamışlardır. Türkiye tutsak olarak yok olmaktansa son nefesine kadar mücadele etmeye ve savaşmaya azmetmiştir. Bizimle barış yapmak istediklerini açıklayanlar umarım görüşlerinde direnmeyecekler. Bu konuda Türk ulusunun azim ve iradesine karşı yürümenin olanaksızlığını anladıklarını yakında göstereceklerdir. Atatürk'te Konular Ansiklopedisi, Seyfettin Turhan, Yapı Kredi Yayınları, 2. basım 1995, sayfa 345. Ekonomik bağımsızlık konusunda gösterilen bu direnç, Batılıların hiç ummadıkları bir bilinç ve kararlı bir ulusal duruşu yansıtıyor ve Batı ile olan 400 yıllık sömürgen geçmişi açıktan yatsıyordu. Kendi kendine yeterli olmak, kendi kaynaklarına dayanmak ve eşitliğe dayalı ilişkiler geliştirmek için hiç kimseye ve hiçbir koşulda ayrıcalık tanınmıyordu. Kapitülasyonlar artık yoktu ve olmayacaktı. Kurulan yeni Türk devleti kaynaklarına sahip çıkacak, kendini sömürtmeyecekti. Atatürk bunları çok açık bir biçimde söylüyor ve söylediklerini yapıyordu. Bugün gelinen yer elbette Atatürk'ün söylediği yer değildir. Türkiye, Cumhuriyet'in ilk döneminde kendisini dışa karşı korumada büyük başarı sağlamış. Ancak Atatürk'ten sonra uzun bir karşı devrim süreci yaşayarak 20. yüzyılın sonunda eskiye adeta geri dönmüştür. Ulusal pazarına sahip değildir. Yabancılar dilediği malı dilediği koşulla getirmekte, zaten cılız olan milli sermayeyi ezmektedir. Bankacılık başta olmak üzere tüm mali sistem dışa bağlıdır. Ulusal sanayi dağılmakta, tarım çökmektedir. Bilinçsiz ve örgütsüz bir ortam yaratan kültürel yozlaşma, insanları kendi haklarını göremez hale getirmektedir. Türkiye, yabancı malların satıldığı bir açık pazar haline gelmiştir. Batı'nın bütün büyük devletlerinin yüzlerce yıl Türkiye üzerinde yürüttüğü ekonomik, siyasi politika bugün, üstelik daha kapsamlı olarak sürmektedir. 19. yüzyılda Fransa'da yayımlanan Osmanlı İmparatorluğu'nda günümüzde hüküm süren bunalım üzerine adlı rapor sanki bugünkü anlayışları anlatmaktadır. 1821'de yayınlanan bu raporda şunlar söyleniyordu. Türkler acayip ve toplum hayatına, kapitalist topluma yazarın notu, hayli aykırı adetleri, uygarlıklarının geri hali ve aşırı kanaatkarlıkları nedeniyle Avrupa sanayi ve tarımının ürünü olan malların küçük bir bölümünü tüketmektedirler. Avrupa Türkiye'sini oluşturan eyaletler, Hristiyanların eline geçerse buralara yapacağımız dış satım bugünkünü aşacak ve daha çok kar getirecektir. Şu açık bir gerçektir ki bir ulus ne kadar az uygarlaşmışsa o kadar az tüketir. Konsiderasyon sur le Suisse actuel dans l'Empire Ottoman, J.J. Paris, Paris 1821, A.K. Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye Belge Yayınları 7. Basın 2000, sayfa 545. Batı'nın uygarlık anlayışının ne olduğunu sergileyen bu değerlendirmeden sonra aynı raporda Osmanlıların sanayileşmesi durumunda Avrupa'nın uğrayacağı zararlar sıralanır ve bugün ülkemizde uygulanmakta olan politik anlayışın hemen aynısı ileri sürülür. Verimli olan bu ülkede imalathane ve fabrika kurulmasına imkan sağlanması, bu zengin ülkenin sanayileşmesine yol açacaktır. Bugün bizim ondan alıp Fransa'da işledikten sonra 10 katı fiyatla gene ona sattığımız tüketim mallarını kendi imal edeceği için bizden almayacaktır. Bu durum, hem bu ülkeye mal ihraç edip hem de ondan ham madde ithal ederek yaptığımız ticaretten bizi mahrum etmeyecek midir? AGE sayfa 545. Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye kitabında bu tür Batı yorum ve uygulamaları için şunları yazacaktır. Batı emperyalizminin gerçek çıkarlarının açığa vurulduğu bu yorumlar genellikle Helen, Yunan yazarın notu, ruhunun Türk barbarlığı karşısında dirilişini işleyen ciltler dolusu bir edebi külliyat, yapıtlar bütünü yazarın notu içinde eritilir. En basit polemik yazarından tutun da Victor Hugo ve Lord Byron'dan başlayarak romantizmin birçok ağababası bu külliyatın içindedir. Son tahlilde Yunanistan gibi diğer Balkan ülkelerinin de ekonomik bağımsızlığını batılı büyük güçlerin ipoteği altına sokarak siyasal bağımsızlığını kabul eder. Bu durum söz edilen ülkelerin günümüze kadar uzanan evrimine köklü biçimde damgasını vurur. Az gelişmişlik sürecinde Türkiye, Stefanos Yeresimos, Belge Yayınları 7. Basım 2000 sayfa 546. 12. Bölüm Türk-Arap ve Türk-Kürt ilişkileri. Emeviler ve Orta Asya. Türk-Arap ilişkileri Türkler açısından özellikle günümüzde bilinmeyen ya da yeterince bilinmeyen konulardan biridir. Bin yılı aşkın geçmişi olan ve etkisi hala süren bu ilişki, çoğunlukla gerçeği yansıtmayan ve nesnelliğe dayanmayan bir yaklaşımla ele alınmış, genellikle inançsal ya da siyasal öncelikler öne çıkarılarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle bilimsel içerikten yoksun bir konu olarak kalmıştır. Türkiye'de Türk-Arap ilişkilerini gerçek boyutuyla ve nesnel bir tutumla ele alanlar, din öğesinin konunun içine girmiş olması nedeniyle kendilerini her zaman baskı altına hissetmişlerdir. Türk-Arap ilişkilerini Batılı ya da Arap tarihçilerin çoğunluğu geleneksel hale getirdikleri Türk karşıtlığına dayandırarak ele almışlar. Yaklaşım biçimlerinin doğal sonucu olarak tarihsel gerçeklerden tümüyle uzaklaşmışlardır. Politik amaçlı bu tutumun Batılılar ve Araplar için anlaşılabilir nedenleri vardır. Bu iki grup arasında son 200 yılda dayaklanmalara dönüştürülerek geliştirilen siyasi birliktelik, Türk karşıtlığını yaygınlaştıran bir olgudur ve çok eskiye giden tarihsel bir geleneğe dayanmaktadır. İşin ilginç yanı, Arap etkisiyle yetişmiş kimi Türk aydın ve tarihçinin konuya dinsel boyut vererek belki de herkesin çok Arap yanlısı davranması, açık ya da örtülü olarak Türk karşıtlığı yapabilmesidir. Geniş bir araştırmacı grubu, konu Türk-Arap ilişkileri olduğunda tarih ve din arasında sıkışıp kalmıştır.